Ayrım 19. Uzun Yol, Bernard Muatesi'ye. Sayfa 170. Joshua nihayet pilot kitapta kırmızı kesik çizgilerle gösterilen buzlu bölgenin dışına çıktı. Artık en ufak risk yok, nöbet tutmak yok. Sadece kendini yaşamaya bırakmak var. Şimdi rota doğuya, Pasifik'e doğru. Yine de üstümde az da olsa bir endişe var. Epeydir gökten bir damla su düşmedi. Her şeye rağmen günler pürüzsüz akıp gidiyor ve ay yeniden büyümeye başladı. Hornla Ümit Burnu arasını yarıladık bile. Siesta yaparken acayip bir rüya gördüm. Lois ile Nicole van der Kershaw Plymouth'daydılar. Orası Plymouth ama bu limanla ilgili hiçbir şeyi bana hatırlatmıyordu. Yolculuk hakkında gevezelik ediyorduk. Lois dünya turunu tamamladığını söylüyordu ama ortada teknesini göremiyordum. Joshua ise havuzlardan birinde kapalı duruyordu. Yolculuğuma devam edebilmek için umutsuzca çatıların üzerinden atlayarak tekneme binmeye çalışıyordum. Lois'e bağırarak yolculuğumun bitmediğini söylemeye çalışırken o Nicole'le istasyona doğru gidiyordu. İçim kararmıştı. Söylenenlere göre ölen bir kimsenin sureti rüyada görünmezmiş. Öyleyse Lois yaşıyordur. Buna şaşmam. Zira çok iyi bir teknesi var ve kendisi de iyi bir denizcidir. Peki nerede şimdi o? Nicole nerede? Biz Plymouth'tan yola çıkarken o da Esquilo adlı çelik kotrasının imalatını bitirip yakında Antillere gidecekti. Şimdi nerede bu kadın acaba? Bill King ile Nigel neredeler? En çok da Nigel'ı düşünüyorum. Onu rüyalarımda hiç göremedim. Nigel'a bir şey olmasa. Ocağı yakıp çay hazırlıyorum. Siestalardan sonra bir alışkanlık haline geldi bu iş. Kupamın sırlı içi doğunun bu yapraklarının tortusuyla hep sapsarı oldu. Düşünüyorum da bu bitkinin yatıştırıcı özelliklerini keşfetmesi için acaba insanoğluna kaç bin yıl gerekti? Halbuki keşfedilecek, hatta yeniden keşfedilmesi gereken, tasavvur bile etmediğimiz daha o kadar çok şey var ki. Günün birinde sigara paketi kadar başkaları duymadan binlerce mil öteden arkadaşlarımızla haberleşebileceğimiz pilli mini talkie-walkie'lerimiz olacak. Hey dostum, burada gürültü patırtıdan uzak bir koyda 8 tekne demirledik. 5 çiftin birer çocuğu var. 3'ü çocuk yapmak istememişler. Ama herkes 5 çocuk sahibi gibi. Bu bizim tek tek çocuklar da hepsi birbiriyle kardeş. Çabuk gel bize katıl. Peki o sakin köşede siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey, yaşıyoruz sadece. Toprağa bir şeyler diktik, patates, taro, salata çıkıyor. Her yere bitkimizin tohumlarını ektik. Şimdi 5 parmaklı yapraklar çıkmaya başladı bile. Sonra hakiki bilginlerin yazdıkları evrensel değerli kitaplarımız var. Sen de gel, burada hep beraber olduğumuzdan beri para kelimesini telaffuz etmeye bile gerek kalmadı. Herkes sıcakta, iyiyiz biz burada. Bırak öbürküleri meşgul olma onlarla. Günün birinde onlar da isterlerse gelip bize katılır. Görürsün, haydi gel. Güneş kıpkırmızı, tamamen açık bir gökte ufkun üzerine pürüzsüz, net bir şekilde yerleşti. Gök o kadar berrak ki daha sonra gece olunca Venüs'ün batışına bile şahit olabildim. Öğlen güneş banyosu kıyafetiyle çırılçıplak yogamı yapabilmiştim. Hayvanlarda olduğu gibi hakikaten yaşamasını bilirsen, sadece yaşanılan andan başka bir şeyin hükmü yoksa hayat mükemmel bir şey. Galapagosların foklarıyla penguenlerini okşamak isterdim şimdi. Suyun sesini dinliyorum, kitap okuyorum, ufak tefek işler yapıyorum, çokça da uyuyorum. Ama hem bir şeyler yaparken, hem uyurken, hem de hiçbir şey yapmazken hep suyun sesini dinliyorum. Barometre düşüyor ama önemi yok. Zira her şey iyi gidiyor burada. Her şey yerli yerini buldu şimdi. Bir hafta önce Joshua 29 Eylül'de geçtiği boylamdan tekrar geçti. O zaman Ümit Burnu yolundaydı ve dünya turu yapmaya gidiyordu. Şimdi dünya turunu tamamladı ve yine Ümit Burnu yolunda. Dünya turunu yaptı. Peki nedir dünya turu? Ufuk çizgisi sonsuz olduğuna göre dünya turu dünyanın öbür ucundan da uzakta, hayat kadar uzak, belki daha da uzakta. Sezinlemeye çalışıldığında insanın başı döner, korkar Aynı zamanda burada sezinlemeye çalışırken o kadar... O kadar ne? Bilmem. Dünyanın öbür ucundan daha uzak. Fırtına buraya gönderdiği kaba dalgaya bakılırsa uzakta kıbleye dirise etti. Bulunduğumuz yerde rüzgar tatlı ile muhtedil arası 4 ila 5 kuvvet kadar. Doğu istikametinde hep 40. paraleli takip ediyoruz. Güneş eskisi gibi Pruva'dan doğup Pupa'dan batıyor. Ay iyicene büyüdü. Hiçbir şey değişmedi. Ufuk hep orada ve sonsuz. Zaman ve mekan tamamen yok oldu. Sanki bir nevi uydulaşma var. Ümit burnuna yaklaşıp mesaj göndermeye uğraşır mıyım? Yoksa en akıllı yol olan her yerin açığından, iyice güneyden mi giderim? Daha karar veremedim. Bu ikinci çözümü seçersem ailemle dostlarım Tasmanya'dan bu yana haber almadıkları için merak edecekler. Ama geçen sefer siyah şileple olan çarpışma, kırılıp dökülenler, yorgunluk, gecikme gibi şeylerle öyle bir darbe yemiştim ki. Bütün bunları düşünmemek, şimdilik neler olduğunu bilmediğim bir sürü şeye bağlı. Joshua'nın yüzebilirliği beni biraz düşündürüyor. 6 aydan fazla zamanda tüketilen bütün yiyecekler ile her zaman 400 litre olan su rezervinin sadece 50 litre kalması tekneyi fazlasıyla hafifletti. Yiyecekler problem değil, kalanlar bana fazlasıyla yeter. Ama su? Umarım susuzluk yüzünden Avustralya'da durmak zorunda kalmam. Bugünlerde hep bombardı düşünüyorum. Gücünün sonuna kadar gelmiş, korumasız, şişme botunun içinde deniz suyu içerek, arada bir sağanaklarda toplayabildiği kadar yağmur sularıyla idare edip, dora doları zıpkınlayarak suyunu çıkardığını ve böylece açlıktan ölmemesini hayal etmeye çalışıyorum. Bütün bunlar 2 ay eziyet ve korku içinde doğruluğu ve inancıyla kaldırabildikleriydi. Halbuki Pamir teknesininkiler göründüğü kadarıyla yola çıkarkenki disiplin ve teknik organizasyona rağmen hepsi öldü. Bu okul gemisindeki 80 kişi tekne battıktan birkaç gün sonra, bazıları da birkaç saat sonra ölmüştü. Ölümleri bezginlikten, yılgınlıktan oldu. Weddell denizindeki buzlar arasında kalan Endurance'daki 28 adamın bankizlerde geçen 10 aydan sonra hepsi dönebildiyse, sebebi bitkinlik ve kutup soğuğunun ötesinde ruhlarını gerekli olana bağlayanı bulmuş olmalarındandır. Andre ile Jose Burdens de sallarının üstünde aynı şekilde ipin ucundan döndüler. Dünden beri binlerce kap kuzgunu buralarda uçuşuyor. Şimdiye kadar hiç bu kadarını görmemiştim. Bazen bulut gibi oluyorlar. Iceberglerin bölgesini daha önceden geçmemiş olsaydım, bu kuşların mevcudiyeti yakınlarda bir buzdağı olma ihtimalini belirttiğinden uzun zaman uykusuz kalırdım. Manşolar var mı diye bakınıyorum. Manşo falan yok. Deniz onlar için çok sıcak. Manşolar olunca yakında iceberg'ler de var demektir. Hadi git yat, buz falan yok. Güneşli güzel bir günde bir iceberg görmek bütün denizcilerin görebilecekleri mutlaka en harika bir şeydir. Yüksek enlemlerin güneşinde pırıl pırıl parlayan 1000 tonluk bir elmas. Ömrümün sonuna kadar bana yetecek bir güzellik. Rüzgar hafifledi, mümkün olduğunca yararlanabilmek için devamlı yelkenlerin trimi ile uğraşıyorum. Kulaklarım teknenin diline o kadar alıştı ki en ufak bir hız değişikliğini hissedebiliyorum. Mevsim ilerliyor. Sonbahar, yazın güzelim son aylarının yerini alacak. Tasmanya denizine, oradan da Yeni Zelanda'ya geç gitmek istemiyorsam yolda oyalanmamalıyım. Zira oradan sonra bulunduğum yerin doğusuna, yani Tahiti'ye ya da Galapagos'lara gitmek için kuzeye dönmeden önce birkaç hafta yüksek enlemlerde gitmek lazım. Peki hangisine? Tahiti mi, Galapagoslar mı? Bu kadar uzun müddet yıldızlara, hatta daha ötelere kadar uzanan enginliklerle haşır neşir olunca insanın gözleri başka türlü görmeye başlıyor. O yüzden koltuk halatlarını sağlam bağlayabileceğim rıhtımı olan Tahiti ile hiçbir şeyi olmayan Galapagoslar arasında kararsız kaldım. Galapagoslarda huzur var. Orada benim gibilerle ne onlar beni ne de ben onları rahatsız etmeden yavaş yavaş yarenlik edebilirdim. Bir tarafta foklarla penguenlerin okşanabileceği Galapagoslar, öbür tarafta alışkanlığımızı kaybetmemek için arada sırada atıştığımız arkadaşların olduğu Tahiti. Arkadaşların sıcaklığı, gizli bir dille kendilerini ifade ederek güvenleri sonsuz foklarla penguenler. Gerçek nerede? Peki benim gerçeğim hangisi? Atlantik'in 1/3'ü kapalı, haritada Horn çok küçük görünüyor, minnacık. Rüzgar da hafiflediği için suların sesi onu gerçek dışı bir şekilde daha da yumuşatıyor. Bilhassa gece sanki alçak sesle konuşur gibi mehtap da büyümeyi sürdürüyor. Kendimi arka kabinle mutfağın olduğu ortadaki kare arasında gidip gelmeye verdim. Son bir kere bütün ağırlıkları teknenin ortasına topluyorum. 2 saatlik rahat bir çalışma. Hava yumuşak ama ben normalin üstünde terledim. Zannedersem çabuk yoruluyorum. Antrenman eksikliği herhalde. Hiçbir şey yapmamak ve kendini yaşamaya bırakmaktan en küçük bir efor beyefendiyi yordu. Bir gün teknesi olan bir arkadaşa açık deniz denizciliği bildiğim en iyi uyku kürüdür demiştim. Dalga geçip geçmediğimi hiç anlamadı. Ben de anlamadım. Saçlarım o kadar uzadı ki başımın üstünde düğümler oluşuyor. Birkaç haftadır tarak bile girmiyor. Mizana direğine dayandığımdan başıma katran yapıştı zannediyordum. Çok sonra anladım ki düğümler oluşmuş, katran değil, ama rahatsız etmiyor. Şaşılacak bir şey de cildimin onca zaman sabunlanmadan tamamen pürüzsüz kalması. Sahi, ben en son Atlantik'in neredeyse tekneyi batıracağı, ılık yağmurlarının yağarken yeni geçtiğimiz boylamındaki Poto Noir'da sabunlandığıma göre bütün dünya turunu yıkanmadan geçirmiştim. Tam 6 ay. Ve derimde hiçbir sivilce yok ve hiç kaşınma ihtiyacı duymuyorum. Dün rüzgar 7 kuvvet batı lodoslandı ama deniz kabarmaya vakit bulamadı. Bugün yeniden sakin. 40. paralel için olağanüstü bir yaz bu. Rüzgar düşüyor. Iceberg yırtarsa su altında tamirat yaparım diye tuttuğum 20 kiloluk çimento ve alçı bulunan jerrycanı denize salladım. Iceberg falan olmayacak artık. Joshua'ya lüzumsuz ağırlık yapmasın, önemli şeylere çapariz vermesin. Dalgın dalgın kil yığınını elimle karıştırıyorum. Çimento ile alçı gittiğine göre artık ona da ihtiyaç yok. Tuhaf, kıvamını unuttum, ılık ve yumuşak elimle yoğurduğum o şey. Yüzüme götürdüm, kokusu yavaşça içime doluyor. Sonra da neler olduğunu anlamadan bütün toprağı içimde hissediyorum. Çocukken çok yorulduğum ya da yaramazlık yaptığımda beni yüzü koyun toprağın üzerine yatıran dadımı hatırladım. Daha sonra büyüdüğümde de toprağın onu sevene ve ruhunu tanıyana kudretini ve huzurunu verdiğini söylerdi. Rüzgar çok latif esiyor, deniz sakin, çok sakin. Su borda boyunca tek notadan söylüyor şarkısını. Dinliyorum, aylardır hep bu şarkıyı dinliyorum. Acaba toprak yaşıyor mu? Bitkiler yaşadığına göre tabii toprak da yaşar. Bitkiler nefes alıyorlar, duyuyorlar, hissediyorlar. Bizim gibi mutlu ve mutsuz olabiliyorlar. Bir bilim adamı inkar edilemez şekilde ispat etmiş. Muhtemelen bir elektronik mikroskoptan yardım almıştır. Ama elektronik mikroskoptan başka bir şey de katmıştır ona. Yoksa hiçbir şey anlayamazdı. Suyun sesini dinliyorum. Ve kil toprağımı yoğuruyorum ve de toprağın yaşadığını biliyorum. Çok yavaş, çok derin, çok güçlü, çok kendi halinde bir ritimle yaşıyor. Bu yaşamı ölçemeyeceğimiz bizimkinden çok değişik bir ritimde ama gerçekten yaşıyor. Güneş havuzlukta uzanan vücudumu hafif hafif ısıtıyor. Göz kapaklarımın ardında toprağı sevdiğim, toprak kokan, üstünde yaşanılabilen şekliyle görüyorum. Steinbeck'in bir canavar tarafından ırzına geçilen toprağı anlattığı gazap üzümlerinin en güzel ve en korkunç sayfasını görüyorum. İnsanın içine giren bu canavarı. Benim doğduğum Asya'mda insanlar birbirini selamlarken tıpkı tapınılan bir şeye hitap eder gibi ellerini göğüslerine götürürler. O da basitçe şu demektir: senin içindeki Tanrı'yı selamlıyorum. Asya topraklarının masallarında içimizdeki tanrıyı da öldürmeye uğraşan bir canavar vardır. Ama toprağı seversen hiçbir şey yapamaz bu canavar. Çünkü içimizdeki Tanrı toprağın bir parçasıdır ve bütün toprak onu korur. Çinli dadım derdi ki, eğer toprağa saygı duymazsak o da içimizdeki Tanrı'yı koruyamaz. Başka şeyler de anlatırdı ama ben bütün bunları pek anlamazdım, masal zannederdim hep. Rüzgar kuvvetli olarak geri geldi. Pruva'dan gece gündüz gürleme sesleri geliyor. Gökyüzü, deniz tümüyle benim, toprak da öyle. O kadar mutluyum ki orada kalan arkadaşlarıma da söylemeliyim, kendime saklamak olmaz. Bunca zaman sonra buraların, denizin nasıl olduğunu onlara anlatmalıyım. Neredeyse hiçbir şeyin anımsanmadığı bunca zaman. Geçerli olan da bu. Hiçbir şeyin hatırlanmadığından geriye kalan. Kuşetimin bölmesinde çocuklarımın asılı duran fotoğrafları gözlerime flu görünüyor. Allah biliyor ya, onları çok seviyorum. Ama dünyanın bütün çocukları benim çocuklarım oldu. Bu o kadar harika bir şey ki onların da benim hissettiklerimi hissedebilmelerini isterdim. Çok uzaklarda ormanın içinde unutulmuş zamanlardan kalma küçük bir mabet buldum. Taşının üzerindeki işaretleri çözebilmek için uzun müddet yalnız başıma yanında kaldım. Buluncaya kadar gereken zaman neyse o kadar yanında kalabilmek için bitki kökleriyle yabani ballarla beslendim. Sonunda bir isim. Yavaş yavaş ama çok yavaş bana daha ileri gitmemi, gerçek şeyi bütün şeylerin içinde aramamı söylemek için taştan çıktı. Ama bunları o çocuklara nasıl anlatırım? Onları suyun gürültüsünün, sessizliğin gürültüsünün, denizdeki köpüklerin, toprağın ve rüzgarın sesi gibi bana yolumu göstermeye yardımcı olduklarını nasıl söylerim? Adı sanı olmayan bütün bu şeyleri onlara nasıl anlatırım? Beni gerçek toprağa, karaya götürdüklerini, onları korkutmadan, benim oynattığımı zannettirmeden nasıl söylerim? 19. kısım seçim zamanı, 25 Şubat. Bu son günlerdeki gibi giderse Ümit Burnu'na 2 hafta var, en kabadayı 3 hafta. Karayel'den orta karar bir fırtına ile sağanaklarda serpintiler kaldıran çok şiddetli bir yağmur var. Yarısı gündüz, yarısı gece olmak üzere 50 litre su toplamayı başardım. Fazladan 20 günlük bir otonomi daha sağlar ama moral yerinde değil. Pasifiye devam etme ihtiyacımı onlara nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Anlamayacaklar. Haklı olduğumu biliyorum, bunu da derinden hissediyorum. Tam olarak nereye gittiğimi biliyorum, bilmesem bile. Bunu nasıl kavrayabilecekler onlar? Halbuki çok da basit ama kelimelerle izah edilemiyor. Uğraşmak da tamamiyle gereksiz zaten. Çisenti durdu, güneş tertemiz olarak Pruva'dan çıktı. Yüksek enlemlerde iyiye işaret değil bu. Gece hiç uyumadım, hakikaten çok yorgunum. Gökte hayra yorulmayacak şeyler oluyor. Gökyüzünün her tarafı şimdi masmavi. Rüzgar lodostan kuvvetli, barometre ise iyice sakinleşti. Şafak sökerkenki işaretler yanıltıcıydı. İyi havanın çabuk geri gelmesinden mutlu olmalıyım. Ama işin neresinde olduğumu, ne yapacağımı bilmiyorum. François ile çocuklarım oyunun kurallarının usul usul değiştiğini, eski kuralların yerlerini bambaşka bir sırada yenileriyle değiştirmek için dümen suyunda bıraktıklarını hissetmeyi becerebilecekler mi? Ben ise bunu katiyen telaffuz edemem. Şöminenin başında günler, saatler ister. 26 Şubat, 172 mil yol alındı. Hava kapalı ve deniz gri. Kayda değer bir şey yok. 27 Şubat, 94 mil kat edildi. Gök mavi, deniz de mavi. Kayda değer bir şey yok. 28 Şubat, bırakıyorum. İç günüm bana bunun akıllıca olduğunu söylüyor. Bir haftadır moralim testere dişi gibi olmuştu. Fiziki yönden de kendimi yorgun hissediyordum. İştahım azalmış yüksek enlemlerde ve horn geçişinde biriken yorgunlukları tam olarak üstümden atamamıştım. 3 gün önceki hafif fırtınada bütün gün güvertede kalıp azami miktarda yağmur suyu toplamaya çalışmıştım. Beni mahvetti. Halbuki sadece 8 kuvvetinde arkadan gelen bir havaydı. Ona rağmen bacaklarım pamuk gibi olmuştu ve kendime şu soruyu sorduğumu hatırlıyorum. Tahiti'ye kadar 3 ay daha dayanabilecek misin? Bunun 2 ayı da yüksek enlemlerde ve 2 de büyük burun dönerek geçecek. Fırtınalar da yaz fırtınaları gibi olmayacak. Tahiti Alicante yolculuğunu unutma. Oradaki 6 gün süren müthiş fırtınayı. İhtiyar adam ve denizi hatırla. Orada da kendi kendine buna benzer bir soru soruyordu adam. Cevabı ise çünkü çok ileri gittimdi. Gücümün azaldığını hissediyorum. Hasta düşmemeyi istiyorsam Alize güneşine ihtiyacım var. Vücudumun üstüne başımdan aşağı kovalarla ılık suların dökülmesine ihtiyacım var. Alize sularının. Güverteye uzanmaya, güneşin içime işleyip gücünü bana aktarmasına ihtiyacım var. Güneşin sıcak olması lazım. Hem de iliklerime kadar işlemesi için çok sıcak. Buna ihtiyacım var. Başka şeylere de ihtiyacım var. Benimkileri rahatlatmak. Pasifiye devam edersem yine aylarca benden habersiz kalacaklar. Ne Ümit Burnu ne de Tasmanya'da mektuplarımı bırakmak için karaya yaklaşıp yorgunluğumu arttırma riskini alamam. Zaten onlara neyi anlatacağım ki? Ayrıca annemi de görmek isterdim. Pasifik'te karaya çıkarsam ona ne zaman sarılıp öpebilirim ki? Pasifik Fransa'dan çok uzakta ve öyle uçsuz bucaksız ki zaman başka bir boyut kazanıyor. Joshua'yı da düşünüyorum. Irgat'ı, Plymouth'la, Jim ile Elizabeth'lerde kaldı. Karadaki bir teknenin gereksinimi olan birçok şey gibi. Palamar alatı, boya, bot, yedek, yelken ki Joshua'da yedek yelken fazlasıyla var ama ileride yine lazım olacak. Çıpa, zincir, tutya, hatta rüzgarsız kalındığında demir yerini değiştirmek için gereken 45 kiloluk küçük motor. Bütün hepsinden vazgeçmeyi, cime satmasını ya da vermesini söyleyip Tahiti'de yavaş yavaş yenilemeyi düşündüm. Tabii demesi yapmaktan kolay. Sonra dur bakalım, Pasifik'e varınca Tahiti'ye gitmek isteyecek miyim? Belki de iç sesime uyup foklarla manşolar için Galapagoslara giderim. Teknemin en gerekli ihtiyacı için bir kutu bile boyam yok. 20 milimetrelik naylon alatı Ümit Burnu'na ilk geçişimden önce attığım için ciddi bir palamarım da kalmadı. Karaya çıkacak ne bot var ne de elde bot yapacak malzeme. Dünyanın öbür ucunda tedarik edecek hiçbir imkan mevcut değil. Benim için büyük yorgunluk, ailem ve dostlarım için kaygı ve üzüntü, annemi görme isteği, Joshua'nın bakımı, rotayı kuzeye, Avrupa'ya döndürmeli. Orada her şeyi Pasifik adalarıyla Galapagoslara yeni bir seyahat için inceden inceye hazırlarım. Joshua'yı çıpasıyla, halatıyla, yiyecekleriyle yeni baştan donatırım. Filmlerimi de düşünüyorum. 30'ar metrelik çekilmiş 92 bobin. Neredeyse bütün stok, umarım iyi muhafaza edilmişlerdir. Çok bekletirsem tamamen bozulabilirler. Ne kadar çok şey var o resimlerde. Başkalarıyla paylaşmak istediğim o kadar gerçek şey. Hadi rota kuzeye. Bu terk ediş değil, sadece akıllıca bir iş. Kendimi ve benimkileri boğulma riskine karşılık lokmayı bir yerine iki kere de yutarım. Rüzgar üç kuvvetle gün doğusu Poyraz'a dönüyor. Yine gökyüzünün bir işareti. Ümit Burnu'na gitmek için ters, Avrupa yoluna uygun. Yakındaki Tristan'da Cunha adasından Lloyd'sa mesaj göndermeye niyetlendim. Kuzeybatı'da en fazla 90 mil ötede, yarın orada olurum. Hayır, büyük ölçekli haritam yok. Bu adayı çevreleyen resiflerden dolayı gereksiz risk almak aptalca olur. St. Helen 1300 milde sadece haritaya bakarak Alize'nin yumuşaklığını kabinde duyabiliyorum. Beni okşuyor, iyi, yumuşak. Kuzeye doğru daha çok bakmaya başladım. Ascension 1700 mil, adeta tam yolun üstü. Öyleyse Ascension daha iyi. Eğer göktekiyle uyuşup çok geç kalmadan Alize'yi yakalarsam en geç 2 haftaya kalmaz Ascension'u tutarım. Hem de günde 20 saat uyuyaraktan keyfime kalmış. 2 hafta. Benimkiler için ne büyük bir rahatlama ya benim için? Şimdiki herkese uyan bir karar alanında kendimi iyi hissediyorum. Alize güneşini, ılık denizini hayal ediyorum. Sakin olduğu ilk gün yüzeceğim. Yüzmek, durmadan, dinlenmeden günlerce yüzeceğim. Belki de Ascension yerine St. Helen. Bakarız oraya kadar daha vakit var. Hatta St. Helen'e daha da çok. Bu ada o kadar güzeldir ki. Ama upuzun, güneşli ve kaplumbağalı. Hem de bembeyaz, hem de altın renkli plajı için Ascension'u seçerim. Dur bakalım, vaktimiz var, seçmek için acelemiz yok. Vakti olmak, seçim gücü olmak, nereye gittiğini bilmemek ama yine de gitmek. Sakince, kaygısızca, kendi kendine soru sormadan. 19. ayının sonu, sayfa 180.